Rüyamızda yine evrimi anlatıyoruz. Bu sefer Türkçe anlatıyoruz inşallah. Kime bırakıyorum?
İnşallah.
İnşallah.
Ben başlayayım. Tamam. Şimdi bu evrimci mantık neyi söylüyor? Zıtların çatışmasını ve kademe kademe gelişmeyi söylüyor. Biz önceki örneklerde gördük ki hücrede o çok temel olayların olabilmesi için en basit denilebilecek, yani basit de değil onlar ama en temel yapıların olabilmesi için onlarca proteinin el ele vermesi lazım. Mesela bir bilginin iletilmesi, yani hücrenin yüzeyine gelen hormonlar yoluyla gelen bilginin hücre içindeki anlamlı hale gelebilmesi için mesela onlarca protein bir peş sıra hareket ediyor. Biri diğerini tetikleyerek hareket ediyor demiştik. Doğru ama sadece bununla da yeterli değil. Öyle ki bazı işlemlerin olabilmesi için bir protein diğer proteini tetiklemesi de yetmiyor. Bir proteinlerin topluluğunun oluşması gerekiyor. Mesela buna bir örnek göstereceğim. Bu yani şu örnekte yani kabaca gösterilen şeyde şu kırmızı alanda genel bir alan gözüküyor. Bir protein alanı gözüküyor. Yani bu tür proteinlere adaptör proteinleri deniliyor. Başka proteinlerin yapışabileceği alanlar oluyor üzerinde. İçlerinde kodlar saklı bunlarda. Yani özel domain deniliyor buna. Özel kod alanları var. PDZ kodları mesela. Bu kodları taşıyan başka proteinler buraya bağlanabiliyor. Ve en nihayetinde mesela 10 tane protein bir araya geliyor. O zaman ortak bir amaç doğrultusunda hareket edebiliyorlar. Aynı şekilde mesela DNA'nın çoğaltılması. 9 tane en azından temel yapı gerekiyor. En azından temel. Bunlar olduğunda bir anlamlı sonuç olabiliyor. Ve bunlardaki en ufak bir eksiklik sistemin durmasına sebep oluyor. Hastalıklara sebep oluyor. Hücrenin hayatını devam ettirememesine, yeni hücreler oluşmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla hücrede mükemmel bir organizasyon ve el birliği gözüküyor. Kesinlikle böyle zıtların çatışması, böyle mücadele, böyle bencillik, bunlara kesinlikle yer yok. Çok üstün bir ahlak gözüküyor. Allah o moleküllerin üzerinde o üstün ahlakını tecelli ettiriyor inşallah.
İnşallah. Şimdi bu Dawkins'in açıklamaya çalıştığı bir konu var yine. Bombardıman böceği var. Hocamızın kitaplarında da geçer, belgesellerde evet. De geçer. Şimdi o belgeselden kısa bir bölümü izleyelim. İlk başta bir.
Böcekler arasında üzerinde en çok araştırma yapılanlardan biri bombardıman böceğidir. Bu böceği diğer böceklerden ayıran özelliği ise 2 santimetrelik vücudunda oldukça karmaşık kimyasal bir silah barındırmasıdır. Bombardıman böceğinin vücudunda bir düşman saldırısıyla karşılaştığı anda kaynar sıcaklıkta ve tahriş edici bir sıvı oluşur. Ve bu sıvıyı vücudunun arka kısmında yer alan özel bir borudan düşmanına doğru püskürtür. Düşmanlarını bu savunma mekanizmasıyla uzaklaştıran böcek, aslında ne kadar mucizevi bir olay gerçekleştirdiğinin farkında bile değildir. Bu kimyasal silah, böceğin vücudunda çok karmaşık zincirleme reaksiyonlar sonucunda üretilir. Farklı iki bez tarafından salgılanan hidrojen peroksit ve hidrokinon adlı kimyasal sıvılar, biriktirme odacığı denen bir bölmede birleşir. Bu odacığın hemen yanında ise patlama odacığı denen ayrı bir bölmeye vardır. Böcek silahını ateşlemeye karar verdiği anda biriktirme odacığını saran kaslar kasılır ve oda aniden büzüşür. Odayı patlama odasından ayıran kapaksa aynı anda açılır. Bu sayede kimyasal karışım hızla patlama odasına dolar. Hemen ardından da patlama odacığının kapağı kapanır. Odada biriken karışım, duvarlardan salgılanan özel bir katalizör maddeyle birleşince zincirleme reaksiyonu başlar. Bu reaksiyon sırasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar ve karışım kaynama noktasına ulaşır. Kanalın etrafındaki kaslar karışımın tam olarak düşmana hedeflenmesini sağlar. Ve böcek ürettiği bu kaynak kimyasal maddeyi basınçla düşmanının üzerine püskürterek onu açlar. Düşmanını etkisiz hale getirebilecek kadar sıcak olan bu kimyasal silah böceğe hiçbir zarar vermez. Çünkü böceğin vücudunda silahın üretildiği bölge yanmaz bir maddeyle izole edilmiştir. Bilim adamları hayvanlarını hayretler içinde bırakan bu mükemmel sistemde doğada var olan milyonlarca benzeri gibi bir anda ve eksiksiz bir biçimde oluşması gerekiyor.
Evet, yani şimdi burada mükemmel bir sistem görüyoruz. Bu böceğin vücudunda işte iki ayrı kanaldan gelen işte hidrojen peroksit ile hidrokinon isimli iki kimyasal böceğe bir saldırı olduğu zaman bir anda bir azıcıkta birleşiyorlar. Sonra onu işte patlamaya yol açacak şekilde bir maddeyle birleşip bir anda 100 derece sıcaklıkta bir ısıyla düşmanına püskürtüyor. Şimdi burada yani böyle çok hassas bir denge var. Yani en ufak bir değişiklikte dahi hemen çökecek bir sistem görüyoruz biz burada. Neden öyle? Çünkü 100 derecelik bir ısıdan bahsediyoruz. Şimdi burada işte odacığın ısı yalıtımı olmasa zaten o canlı hemen öyle bir sistemde ilk anda patlayıp kendisi zaten ölecek, yanacak. Veyahut da dışı kaplı olmasa yine aynı şekilde vücudundan parçalar kopacak. O vücudunun içinde birleşse ve o destekleyici maddeyle de birleşse zaten böceğin kendisi patlayacak. Yani hiçbir şekilde evrimle oluşabilecek bir canlı değil. Zaten hiçbir canlı evrimle oluşamaz da. Bu canlıda özellikle dikkat çeken bir yön var. Çünkü bir patlama yaşanıyor canlının içerisinde. Yani normalde herhangi bir canlıda gözükmeyen bir şey. Tabii ki evrimciler bunu açıklayamıyorlar. Ama bizim elma yanak Dawkins bunu böyle gençlik, biraz da gençlik dönemlerinde, o zaman daha da heyecanlıymış galiba, böyle kendince bir açıklama getirmiş. Yani izleyelim, gerçekten çok ibretlik görüntüler. Bakalım Dawkins dediğimiz bunu nasıl açıklamış. This is a recent headline that appeared in the Daily Telegraph. Beetle that may explode the ideas of Darwin. Evet. The Telegraph thing goes on to say, if evolution were right, it would have exploded. People asked whether it offers proof of a creator. The story about the Bombardier Beetle is given in one creationist tract that I'm going to read. Bombardier Beetle squirts a lethal mixture. İşte iki maddeyi birleştirerek püskürtüyor. Ondan bahsediyor. When mixed together, literally explode. Ve bu kimyasal düşmanın yüzüne patlıyor. Evet, o okuduğu yerde aklı başında bir insan olduğu için belli yani. Bunun mutlaka bir anda olması gerektiğini anlatıyor kısaca. Kimyasal dengesinde en ufak bir değişiklikle patlamış bir böcek olarak türü son bulacak diyor. Here we have some hydrogen peroxide and here's some hydroquinone. And this is what's going to explode violently. Kafasına da tencereyi koyuyor. Now anybody who wants to can leave the room. Şimdi patlama yaşanacağı için şimdi burada bir şov amaçlı bir şey tabii. Burada hani bilimsel herhangi bir yönü yok. This black powder here is a catalyst. It's not the catalyst that the Bombardier Beetle uses. The Bombardier Beetle does use a catalyst. It does, in fact, squirt this hot substance into the face of its enemy. But if you put a catalyst into a weak solution of hydrogen peroxide, then you're going to get a little bit of bubbling and... Şimdi bunu kademeyle oluştuğunu iddia ediyor. İlk başta birazcık daha yoğunluğu azdı diyor hidrokinonun. Bu canlı yine vücudunda oluşmuştu diyor ama o zaman tabii bir işe yaramıyordu diyor. Sonra bir mutasyonlar oldu. Ondan sonra işte bu hidrojen peroksitin yoğunluk seviyesi biraz daha arttı diyor. Sonra en son mutasyona uğradıktan sonra şu anki seviyesine kavuştuğunu iddia ediyor. İşte hidrojen peroksitin son yoğunluk seviyesine kavuştu ve şu anda artık patlayan bir canlı olarak yaşamını sürdürdüğünü iddia ediyor. Yani tabii ki bunu yani en ufak bir bilimle ilgili olan birisi, en ufak bilim bilen, işte mutasyonun, doğal seleksiyonun veyahut da bu tarz konuları bilen bir insanın yani şöyle bir şey anlatması normalde mümkün değil. Yani burada böyle kademeli bir şekilde bir böceğin gelişimi diye bir şey söz konusu değil. Yani biz zaten fosil kayıtlarında da bunu görüyoruz. Bütün böcekler, bütün canlılar fosil kayıtlarında her zaman bir anda var oluyor. Kusursuz sistemleriyle var oluyor. Bu böceğin de böyle yavaş gelişmelerle, işte hidrojen peroksitin yoğunluğunun yavaş yavaş artmasıyla gelişmesi gibi bir şey söz konusu değil.
Burada
bir kere...
Burada şunu açıklamamış, şu da var. Şimdi zaten tehlike anında böyle bir şey yapıyor. İki maddeye karıştırıp egzotermik bir reaksiyon meydana getirip oraya ısı veriyor değil mi?
Evet.
Şimdi sen bunu zayıf bir katalizör kullanırsan zaten karşıdakini öldüremezsin ki. Karşıdakini öldüremezsen yaptığının ne anlamı kalır?
Evet.
O zaman sen tehlikedesin, sen öldün. Ölürken madem doğal seleksiyon varmış onlara göre, öldükten sonra nasıl aktaracaklar? Buna yok.
Tabii.
Evet, bir kere yani kontrollü bir deney her zaman evrimin olmadığını ispatlar. Bir bilinçli müdahaleyle yapılan bir deney eğer bir şey örnek olarak gösteriliyorsa o mutlaka evrimin olmadığını ispatlar zaten.
Evet.
Yani hiçbir şekilde tesadüfen olamayacağını gösterir. Nitekim burada kimyasal maddeler kullanıyor. Şimdi böceğin içinde hidrokinon ve hidrojen peroksit denen iki tane kimyasal madde var. Hangi böcek İki tane kimyasal maddenin, iki ayrı kimyasal maddenin formülünü nasıl oluşturabilir bir böcek?
Evet.
Hadi oluşturdu diyelim. Bu iki, bunları nasıl kendi vücudunda saklayıp biriktirebilir? Hadi biriktirdi diyelim, salgıladı diyelim. Bunlar için kendi vücudunda iki ayrı bekleme odası nasıl meydana getirebilir? Veya bir yanma odası nasıl meydana getirebilir? Hadi bunu da yaptı diyelim, yani yapamaz da. Nereden bir katalizör olacak, bir protein bulacak da bunun formülünü geliştirecek. Katalizör, bu peroksitaz denilen enzimin formülünü geliştirecek. Bunu genlerinde saklayacak ve onu katıp da onun çok sonucu tehlikeli bir silah haline dönüştürecek. Yani burası imkansız. Biz her zaman söylüyoruz. Yani bir tek bakın proteinin tesadüfen oluşması imkansızdır. Yani burada mesela hangi protein var? Peroksitaz enzimi diyelim. Mümkün değil. Bunun için mutlaka bir canlı hücresi gerekiyor. Mükemmel bir canlı hücresi. Bu zaten Darwinizmi en kökünde bitiriyor. Şimdi burada ayrıca bu kimyasal maddeler var. Ya bu kimyasal maddelerin formülü var, hazırlanması var. Orada evet. Dawkins'e zaten onlar hazırlanmış olarak geliyor. Dawkins ne bilir hidrojen hidrokinonla peroksidin nasıl hazırlandığını. Bunun için kimyager olmak gerekir. Hadi hazırladı yani biliyor diyelim. Kimyager de olmuş olabilir de tabii hazırlamış da olabilir. Bu da zaten evrimin olmadığını gösterir.
Evet.
Ya bu bakın iki maddenin bir araya geldiğinde patlayacak bir reaksiyon meydana getireceğini bilecek bir akıl lazım.
Evet.
Bu maddeleri hazırlayacak. Bu da yetmiyor. Onları iki ayrı odada tutması gerektiğini bilecek bir akıl gerekiyor. Çünkü karıştığında patlayacağına göre. Bu da yetmiyor. Onları karıştıracağı bir özel böyle yalıtılmış çok özel bir odacık olması gerekiyor. Tehlike anını oraya geçirecek ve orada reaksiyon meydana getirecek. Bu da yetmiyor. Onu katalize edecek bir enzimin yapılması gerekiyor. Bakın kaç aşamalı yani böyle akıl gerektiren tabii bu Allah'ın sonsuz aklının tecellisi. Yani burada yaptığı deney aslında evrenin olmadığını çok net ispatlıyor. Yani şu deneye bakan biri böyle bilinçli müdahaleyle hazırlanmış bir deneyi örnek gösteriyorsa orada bilinçli müdahalenin olduğunu bir kere kabul ediyor demektir.
Evet.
Bir aklın varlığını. O da yaratılışı ispatlar. Yani evrenin saçmalığını ispatlamaz. Tesadüfen oluşuyor. Bakın her aşamasında zaten bir akıl kullanıyor değil mi?
Evet.
Az karıştırdım diyor. Bakın zayıf diyor. Az karıştırdığını bilecek. Maddenin ne kadar maddeye karşılık geldiğini bilecek bir akıl gerekiyor. Sonra orta dereceli bir şeye aşamaya getiriyor. Bakın orada da gene akılla bir bilinçli bir müdahale var. Zaten maddeler hazır olarak getirilmiş o kimyasal maddeler. En sonunda katalizör kullanıyor. Bakın orada da yine çok bilinçli bir müdahale var. Yani kesinlikle şu deneyle Darwinizm'in olmadığını, evrimin geçersiz olduğunu ispatlıyor zaten evet. Dawkins.
Şimdi bu şov aslında şunu gösteriyor. Yani Allah öyle bir duruma düşürüyor ki onu. Çok aciz duruma düşüyor. Mesela insanların önünde değil mi, iki tane kap var. O iki kapı birbiriyle karıştırıyor ve bir iş yapıyor. Halbuki onun yaptığı iş zaten böceğin içinde gerçekleşiyor. Yani o şov olarak yaptığı iş, hani çok büyük marifetmiş gibi yaptığı işin mükemmeli böceğin içinde gerçekleşiyor. İki tane ayrı odacık var, bunlar birleşiyorlar. Ondan sonra bu kaçıyor o şeyden ama yani yapıp değil mi, böyle zararlı kimyasallar olabilir. Hani böyle o konsantrasyon yüksek olduğunda solunma falan da zararlı. Onda oradan uzaklaşıyor. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde kullanıyor böcek. Onu mesela düşmanına doğru düzgün bir şekilde yönlendiriyor. Mesela atarken bacağını kaldırıyor falan böyle. Yani o bacağına evet, zarar vermesin diye. Şimdi dolayısıyla içinde bu mükemmel sanatla, yani dediğin gibi ölçümleriyle, bunların düzgün bir şekilde karıştırılmasıyla, oha maddelerin hazırlanmasıyla ve en sonunda o karşı tarafa yönlendirilmesiyle, bunların her birinin zamanlaması, miktar ayarı, ölçümü, bunların her biri için molekül düzeyinde sistemler gerekli. Şimdi bunların hiçbiri tesadüfen olmaz. Kademe kademe, senin dediğin gibi de olmasının bir anlamı yok. Çünkü son nihayetinde kullanamıyor ve öyle bir böcek yaşayamıyor. Evet. Dolayısıyla çok saçma bir şey yapmış oluyor. Yani kendi kendine rezil ediyor adeta.
Evet.
Bir şey daha var. Şimdi bu mesela hidrojen peroksit dahi kendi başına sırf zaten zararlı bir madde. Bunu mesela hidrojen peroksit de başka bir maddeye birleştirerek daha da zararlı hale getiriyor. Mesela bizim işimizde serbest radikal deniyor bunlara. Hidrojen peroksit, mesela makrofaj adlı moleküller var, hücreler var, savunma hücreleri. Bunlar düşmanlarını hidrojen peroksit kullanarak etkisiz hale getiriyorlar. Bir yöntemi de o. Ama hidrojen peroksitin zararlı etkilerinden korunabilmesi için mesela hücre yüzeyi özel maddelerle donatılmış, vitamin E maddeleriyle. Orada özel olarak vitamin E maddeleri makrofajın yüzeyini, kendi iç yüzeyini koruyor. Ondan sonra hidrojen peroksiti bir saldırma aracı olarak kendi içinde dahi kullanıyor. Dolayısıyla çok üstün bir sanat var hücrenin içinde. Yani kullanılmasında. Burada hidrojen peroksitin de üzerinde daha da zararlı, daha da hedefe yönelik bir madde üretimi var. Her aşaması şuur gerektiriyor. Her aşaması bilinç, bilgi gerektiriyor. Bu kadar komik duruma düşmesine hiç gerek yok,
evet,
yani inşallah.
Şimdi ben şey söyleyeceğim. Şimdi Richard Dawkins orada böyle yani laboratuvar ortamı gibi de dışarıda bu deneyi yapıyor. Peki Dawkins bunu kendi içinde yapabilir mi? Değil mi? Kendi içindeki genlere o maddeleri üretecek enzimlerin genetik şifresini yazıp o proteinleri ürettirip o katalizleri kendi vücudunda yaptırıp o deneyi kendi içinde yapabilir mi?
Yapamaz.
Şimdi Richard Dawkins burada ne yapıyor? Almış çocuk çocuğu karşısına, evet, en hafif deyimiyle atıyor yani böyle. Gelsin o deneyi bir de burada yapsın bakayım, değil mi? Hocamızın önüne veya bizim önümüzde bir yapmaya kalksın. Onu alır o hidrojen peroksidi bardağı doldurup içer burada en hafif deyimle. Yani meydanı boş bulmuş çoluk çocuğun, evet, karşısında dördü hiçbir şeyden habersiz çocuklar almış karşısına, onların önünde yapıyor. Bir de bilenlerin önünde yapsın bakalım. Yani burada o deneydi zaten, yani Serdar Hocam da anlattı, sen de anlattın. Evrimin olmadığını ispatlıyor bu deney. Sadece bakış açısı önemliydi burada. Yani çoluk çocuğun bakış açısı değil de biraz kafası çalışan bir makul insanın bakış açısıyla orada evrimin tesadüfen, yani bu deneyin tesadüfen olamayacağını ispatlıyor. Tabii ki kendi vücudunda yapamaz. Hani bırak böcek yapıyor ama kendi vücudunda.
Evet.
Değil mi? Böceğin genleri var. O maddeleri üretiyor. Proteinler var. Enzimler devreye giriyor. En sonunda yanma odaları var. Özel olarak onlar da özel proteinlerden yapılmış. Onların da şifreleri DNA'da kodlu olarak var. Ve ilk andan itibaren var. Çünkü bu sistem herhangi bir proteini eksik olduğu zaman, herhangi bir proteinin amino asitleri biraz farklı olup da protein disfonksiyonel hale geldi ama yüzlerce proteinden oluşan bir sistem bu. Tek bir protein değil. Çünkü yanma odaları var. O kimyasalları üreten enzimler var, maddeler var, üretiliyor. Ayrı ayrı sistemlerle bir protein eksik olduğu zaman sistem işlemiyor. Bombardıman böceği o zaman ne yapıyor? Avlanamıyor, aç kalıyor, ölüyor. Yani evrimleşemeyeceğini zaten ispatlıyor bu. Allah tarafından ilk andan itibaren zaten fosil kayıtlarına baktığımız zaman ilk bombardıman böceğinin de günümüz bombardıman böceğinden tamamen farksız bu mükemmel bu sistemlerle yaratıldığını görüyoruz biz inşallah.
İnşallah.
O konferansta doktor hocam hani bir evrimci gözün evrimini açıklarken ilk önce çeyrek daire çiziyor, sonra yarım daire, sonra dörtte üç daire, sonra tam daire çiziyor. Bakın diyor, size gözün evrimini açıkladım diyor. Yani evrimciler zannediyor ki böyle hani bir organın, bir sistemin oluşumunu ben işte kademeli kademeli açıklarsam bunun da evrimini açıklamış olacağım zaten. Mesela burunu açıklayacak. Adam diyor ki ilk başta tek delik vardı burunda diyor. İşte ucu yoktu diyor. Ondan sonra ucu oldu. Sonra diğer delik eklendi. Bakın size evrimini açıkladım burnun diyor. Veyahut da işte dudakları anlatırken ilk başta üst dudak vardı diyor mesela. Böyle çok da ciddi anlatırlar. Ondan sonra alt dudak oldu diyor. Aşama aşama. Bu işte milyonlarca seneyi kapsar falan. Yani sanki böyle anlatınca bunun evrimini anlatmış olduğunu zannediyorlar. Yani bize bununla ilgili bilimsel delil göstermeli lazım. Yani DNA'ya nasıl bir mutasyon isabet ediyor? Ne yapıyor? Sen bunu laboratuvar ortamında sen yapabiliyor musun bu değişikliği? Ki mutasyondan bekliyorsun. Bize bunları açıklamaları gerekirken bize hikaye anlatıyor. Yani o zaman anlatsınlar kalbi yoktu desin mesela.
Bakın karaciğeri yoktu. Mikrobiyoloji ve genetik.
Evet.
Bunun yani paleontoloji harcıyorum şu anda. Paleontoloji de ispatlıyor da bunu. Moleküler biyoloji, genetik ve mikrobiyoloji bilim dalları bize hiçbir şekilde basamak basamak olamayacağını bu sistemlerin çok net olarak gösterdi. Mesela bizim anlattığımız, hocamın anlattığı, Serdar hocamın anlattığı sistemlerde hep indirgenemez komplekslik var. Mesela onlarca protein oluyor. Biri eksik olduğu zaman o sistem, sadece o sistem yani olmuyor. Ki bunun gibi binlerce sistem var böyle. Doğada milyonlarcası var bunun. Çünkü her canlının kendine has sistemleri var. Ve proteinlerden birinin eksikliği bütün sistemi çökertiyor. Mükemmel olarak eksiksiz olması gerekiyor onun. O da yetmiyor bakın. Bütün DNA'nın eksiksiz olması gerekiyor. Bütün hücrelerin eksiksiz olması gerekiyor. Bütün organ sistemlerinin eksiksiz olması gerekiyor. Evet. Yani evrim, bu evrim yalanı bir tane yalan söylendiği zaman on binlerce yalan ortaya çıkıyor ve on binlerce yalan binlerce bilimsel delil tarafından çürütülüyor. Yani her aşamada görüyoruz bunu. Her aşamada Allah'ın yarattığı ispatlanıyor. Çünkü çok üstün bir akıl var tecelli etmiş orada. Yani İnşallah. Her şey özel bir amaç için yaratılmış. Yani mesela şimdi bu bir mouse diyelim. Bilgisayar mouse'u. Özel bir tasarımı var bunun. Özel bir amacı var çünkü. Bakın her düğmesini bastığınız zaman değil mi? Orada işte Bluetooth'la ağlıyor bilgisayar sisteminde. Orada bir işlev meydana getirsin diye tasarlanmış bir akıl tarafından. İşte bütün canlılıkta bu var. Allah'ın sonsuz aklının tecellisini bütün sistemlerde görüyoruz. Yani evrim neresinden tutsanız dökülüyor zaten inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman bitiriyoruz. Tamam. Teşekkürler. Tekrardan hatırlatma yapalım. Yine bizi bugün 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo'dan, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.